Hadis Pınarı başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Geçen hafta sabır konusuna başlamıştık ve ilk hadisimizi okumuş, fakat o hadisi tamamlamadan süremiz dolmuştu. Geçen haftaki hadisi tekrarlayacağım. Hadisin sadece son bölümüyle ilgili açıklama yapma fırsatım olmamıştı. O son bölümle ilgili de açıklama yaptıktan sonra diğer hadislerimize devam ederek inşallah bugün programımızı sonlandıracağım. Bir hatırlayalım, geçen hafta hangi hadisi okumuştuk? Ebu Maluk Haris İbni Asım El-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası mizanı, Subhanallah ve Elhamdülillah sözleri ise yer ile gökler arasını sevap ile doldurur. Namaz nurdur, sadaka burhandır. Sabır ziyadır. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Bu kısma kadar gerekli açıklamaları yapmıştık geçen hafta. Son bölümde hadis şöyle bitiyordu. Herkes sabahtan pazara çıkar, nefsini satar diyor Allah Resulü. Kimi onu azat, kimi de helak eder. Evet, Müslüman için dünya hayatı bir imtihandır. Veya hadisin de beyan ettiği gibi aslında dünya hayatı bir pazardır. Her insan sabah evinden çıkar ve akşam olunca evine döner. İşte bu sabahla akşam arasındaki zaman diliminde Allah Resulü diyor ki, yani insan bu süreçte nefsini pazara çıkartır diyor. Kimi nefsini satar, kimi onu azat, kimi de helak eder. Yani insanın nefsini pazarlamasından bahsediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani kimi onu azat eder demekten neyi kastediyor Allah Resulü? Tabii ki şunu ifade ediyor bizlere. İnsanoğlu sabah evinden çıktığı zaman günlük hayatı içerisinde akşam oluncaya kadar çeşitli işlerle meşgul olur. İşte bu meşgul olduğu işler içerisinde hayatının o bölümünü Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda yaşayarak bitiriyorsa, işte o insan ne yapmış olur? Nefsini azat etmiş olur. Kim ki bu süreç içerisinde Allah'ın emir ve yasaklarını dikkate almıyor, ne pahasına olursa olsun arzularına ulaşmak için emir ve yasakları çiğniyorsa, o kişi de o gün itibariyle ne yapmıştır? Nefsini helak etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadisi var. Zannedersem hepiniz bu hadisi biliyorsunuz. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, iki günü musavi olan, yani eşit olan zarardadır diyor. İşte Müslümanın hali bu hadisten ders alarak şöyle olmalıdır. Müslüman bugünüyle yarın arasında her zaman bir adım önde olmak zorundadır. Bunu da neyle gerçekleştirir? Bunu da tabii ki Allah'ın kitabına sarılmakla, Allah'ın kitabındaki emirleri yerine getirmek, nehirlerinden sakınmakla. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize İnsanın kazandıklarının kendisininle alakalı olduğunu beyan ediyor. Allah Resulü de bu hadiste bunu vurguluyor. Yani bir insanın kendisinin nefsini azat etmesi söz konusu veya nefsini helak etmesi söz konusu. Kimin elinde bu? İnsanın elinde. Yani Allah insanı yaratmış. akıl vermiş, irade vermiş, hayrı ve şerri göstermiş. Kitap indirmiş, o kitabı en güzel şekilde yaşayarak bizlere örnek olan peygamberin sahih sünneti var ortada. İşte Müslüman buna sarılırsa, hayatını bu iki kaynak üzere yaşarsa, o insan gün bütün günlerini azat etmiş durumdadır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Hicr suresi 3. ayet-i kerimede Allah-u Teala insanın şöyle bir özelliğinden bahsediyor. Bırak onları yesinler, içsinler, keyif sürsünler ve emel kendilerini oyalaya dursun. Sonra bilecekler diyor. Yani Allah-u Teala bu ayet-i kerimede şunu vurguluyor. İnsanoğlunun bir emeli vardır. Bu emel nedir? Bitmek tükenmeyen bir şeydir. Yani insan sürekli bir takım kazanımların peşinde koşar, sürekli. Birini elde ettiği zaman diğerini, onu elde ettiği zaman diğerini. Sürekli bir koşuşturma, bir çabalama, çalışma hırsı vardır. Buna Allah-u Teala emel diyor. İşte insan bu emelleri peşinde koşarken Allah'ı unutuyorsa, hayatını Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda şekillendirmiyorsa, sadece nefsinin arzularını tatmin etmek için bir koşturma süreci içerisindeyse, Allah-u Teala bırak onları, yesinler, içsinler, keyif sürsünler ve emel kendilerini oyalaya dursun diyor, yakında bilecekler. Çünkü bu özellikler aynı zamanda insanda olan bir özellikler ama hayvanda da var bu özellikler. Yemesi, içmesi, keyif alması. Hayvanı insandan ayıran bir özellik var. Akletmesi, düşünmesi. İşte Allah-u Teala hayvanla insanı ayıran bu özelliğinin insanoğlunun keşfetmesini istiyor. Yani tamamen emellerinizin peşinde koşmayın. Tabii ki beşer olmamız hasebiyle bir takım dünyevi ihtiyaçlarımız olacak. Ama İslam bu dünyevi ihtiyaçlarımızı sınırlamıştır. Yani bu dünyevi ihtiyaçlar Allah'ın rızasının önüne geçmemelidir. Nedir insan için dünyevi ihtiyaç? Karnının doyması, varsa ailesinin geçimini sağlaması veya tabiri caizse ne merde ne de namerde muhtaç olmamasıdır. Budur bir Müslümanın ihtiyacı. Bundan sonrası Müslüman için normalde lükstür. Yani Müslüman'da şöyle bir emel olamaz. Yani Müslüman başka bir ifadeyle kapitalist gibi bir yaşayamaz. Ama bakıyorsunuz yaşadığımız toplumda Müslümanlarda da bu tür bir hastalıklar görüyoruz. Yani şunu çok duymuşsunuzdur etrafınızda. Evi olmayan bir insanın bir ev elde etmek için çalışıp çabaladığını, sonuçta bir ev sahibi olduğunu. Nedir evi? 2+1'dir. Sonra duyarsınız ki o kişi o 2+1'lik evin 3+1 ev olması için çabalamaya başlar. Arabası vardır vatandaşın. Örnek veriyorum 2004 model. Veya 2000 model. Daha sonraki süreçte bakarsınız ki o insan o arabasını daha bir üst modele nasıl çıkartabilirim gayreti içerisindedir. İşte bu emelidir insanın. Yani bitmek tükenmeyen emeli. Çünkü insan fıtrat olarak doyumsuzdur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle diyor. İnsanoğlunun Uhud dağı kadar altında olsa bir o kadar daha ister. İşte Müslümanın bu noktada akıllı ve duyarlı olması gerekiyor. Müslüman kendi yaşamını idame ettirecek ihtiyaçları karşıladıktan sonra diğer zamanını ve elindeki imkanlarını Allah için harcamak zorundadır. O yüzden insanın nefsini azat etmesi veya helak etmesi insanın kendi elindedir. Bakara suresi 90. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın indirdiklerini tanımamakla nefislerini ne kötü şeye karşılık sattılar. Bakın hadiste paralellik arz eden bir ayet. Ne diyor Allah Resulü hadiste? İnsan nefsini ya azat eder, temize çıkartır ya da helak eder. Allah-u Teala da bu ayet-i kerimede Allah'ın indirdiklerini tanımamakla nefislerini ne kötü şeye karşılık sattılar diyor. Yukarıda da beyan ettiğim gibi yani insan sabah evinden çıktığı zaman akşama kadarki ömründe Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürüyorsa, Allah'ı razı etmenin gayreti içerisindeyse ve bunun bir çabası sürekli kendisinde söz konusuysa, işte o insan o gün itibariyle kendini kurtarmış demektir. Ama ne zaman ki o insan Rabbimizin bu ayette de belirttiği gibi Allah'ın emirlerini yani indirdiklerini tanımamak gibi bir çaba içerisindeyse, dikkate almıyorsa, hayatını onlarla şekillendirmiyorsa, Rabbimiz diyor ki nefislerini ne kötü şeye karşılık sattılar. Yani nefislerini helak ettiler diyor. Dedik ya insanın cenneti de kendi elinde, cehennemi de kendi elindedir. Rabbimiz için sadece şu olay söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet aklıma geldi. Diyor ki Allah-u Teala, kim hayrı isterse ona onu kolaylaştırırız. Kim de şerri isterse ona da onu kolaylaştırırız. Yani insanın istemesine karşılık Rabbimizin sadece olayı kolaylaştırması söz konusu. Yani insan kendi kazandıklarına rehindir diyor Müddessir suresinde Rabbimiz. Yunus suresi 44. ayet-i kerimede de Allah-u Teala diyor ki, şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Dedim ya, insanın nefsini helak etmesi, azat etmesi. Rabbimiz ne diyor? Ben kullarıma zulmetmem. Ama kullarım ne yaparlar? Kendi nefislerine zulmederler. Şimdi hepimizin bildiği bir ayet-i kerime var. Ra'd suresi 11. ayet-i kerime. Bu sünnetullah'tır. Yani Allah-u Teala'nın değişmez kanunudur. Rabbimiz bu ayet-i kerimede değişmez kanununu bize bildiriyor. Diyor ki ayet-i kerimede Ra'd suresinin 11. ayet-i kerimesi. Gerçekten Allah kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe bir toplumu değiştirmez. Yani bir toplumun değişmesi o toplumun bireylerinin çalışmasıyla, cehdetmesiyle alakalı bir şeydir. Yani bir toplum ki kötü olandan güzel olana, küfür olandan hak olana, batıl olandan hak olana, kendini çevirme noktasında bir gayret içerisindeyse, bir cehd içerisindeyse Allah'ın yardımı onların üzerinedir. Bu Allah'ın kanunudur. Öyle diyor Rabbimiz. Bir toplum nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Yani bu değişim iki boyutludur. Yani haktan batıla bir değişim veya batıldan hakka olan bir değişim. İki boyutlu bir değişim. Ha bir toplum hangisini tercih ediyorsa Allah da o toplumu o yönde ne yapıyor? Değiştiriyor. Yani buradan yine şunu görüyoruz. Hadisle bir paralellik kuracak olursak, yani bireylerin kendini azat etmeleri, temize çıkarmaları, hak üzere hareket etmeleri, Kur'an'ı ve peygamberin sahih sünnetini kendilerine yasa olarak kabul etmeleri ve bu hal üzere yaşamaları, ki bu pozitif bir değişimi ifade eder. Veya insanların Allah'ın vahyini ve peygamberin sahih sünnetini ellerinin tersiyle iterek, kendi heva ve heveslerini ilah edinerek bir yaşam biçimini tercih etmeleri. İşte bu da toplumun pozitiften negatife doğru çevrilmesinin bir göstergesidir. O yüzden Allah Resulü öyle diyor. Bunu da ifade ettikten sonra diğer hadisimize geçelim. Herkes sabahtan nefsini satar diyor, pazara çıkartır diyor Allah Resulü. Kime onu azat eder, kimi de onu helak eder. Evet, diğer hadisimize geçelim. Ebu Said, Sa'd İbni Malik İbni Sinan El-Hudri radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre, Medineli Müslümanlardan bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği şeyler tükenince onlara şöyle hitap etti. Yanımda bir şeyler olsaydı onları sizden esirgemez verirdim. Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır diyor Allah Resulü. Bu hadisi Buhari zekat ve rikah bahsinde, Müslüm zekat bahsinde, Ebu Davud zekat bahsinde rivayet etmişlerdir. Tarihen de sabittir ki biz şunu biliyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanların yegane sığınağıydı. Başı sıkışan, bunalan, aç kalan, herhangi bir meselesi olan Allah Resulüne koşardı. Ondan medet umardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kendisine gelen bu talepler noktasında elinden ne geliyorsa bütün gayretini ortaya koyar, o Müslümanlara veya başka bir ifadeyle arkadaşlarına elinden gelen her türlü maddi ve manevi yardımı yapardı. Bu hadiste bu peygamberin bu özelliklerinden, en güzel özelliklerinden olan bu vasfını bize ortaya koyuyor. Yani bir topluluk geliyor Allah Resulüne, Allah Resulünden bir şeyler istiyor. Allah Resulü veriyor, tekrar istiyor. Tekrar veriyor. Ve elinde tekrar istiyorlar. Allah Resul diyor ki, yani elimde yok ama elimde olsaydı yine verirdim. Yani sizin talebinizi geri çevirmezdim. Allah Resulü bunu söyledikten sonra, yalnız bir de Müslümanları uyarıcı mahiyette şöyle bir takım ifadeler kullanıyor. Kim dilenmekten çekinirse diyor Allah Resulü, ve iffetli davranırsa Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Şimdi buraya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah ile kulu arasındaki bir rabıta söz konusu burada. Yani kul Allah'a samimi bir kalple yöneldiğinde, tevekkülü Rabbine karşı samimi bir kalple yaptığında, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir tabir var. Dini Allah'a halis kılmak diyor Rabbimiz. Mesela bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. O kafirler için veya müşrikler için kullanılıyor. Onları diyor, okyanusun veya denizin ortasında azgın dalgalarla baş başa bıraktığımızda diyor, dini Allah'a halis kılarak yalvarmaya başlarlar. Kim bunlar? Normal hayatlarındayken, yani sıkıntı, darlık onlara bulaşmamışken, Allah'ı hatırlamayan, Allah'ı anmayan, Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda hareket etmeyen insanlar. Ama denizin ortasında azgın dalgalarla geminin içerisindeler. Öyle bir durumdalar ki, yani malları, mülkleri, makamları, mevkileri, etrafındaki tabiri caizse dal kavukları yok o anda. Yani hiçbir bu saydıklarımın hiçbirisi ona fayda verecek durumda değil. Okyanusun ortasında azgın dalgalarla baş başa. Ölüm onu yakaladı, yakalayacak bir durumda. Aynı Firavun'un hali gibi. Hani Firavun da o azgın dalgalar onu gark ettiği zaman, içine aldığı zaman o esnada demişti ya, ben Musa'nın Rabbine iman ettim diye. İşte insanoğlunun halini ortaya koyuyor. Hani bizim halk dilinde bir tabir vardır ya, kul şimşek çakmayınca Allah demez diye. İnsan Rabbini darlıkta genelde anlar veya darlıkta Rabbine yönelir. Ama mümin Rabbini her halükarda, her zamanda ve zeminde anandır. Her zamanda ve zeminde Rabbinin rızasını elde etmek için gayret gösteren insandır mümin. İşte o kafirin o azgın dalgalarla baş başa kaldığı andaki durumu Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor. Dini Allah'a has kılarak bize yalvarırlar. Yani mallarını unuturlar, mülklerini unuturlar, mevkilerini unuturlar. Ailesini, çoluğunu, çocuğunu unutur. Etrafındakilerini unutur. Sığınacağı bir tek mercinin olduğunu anlar. O da Allah-u Teala'dır. İşte bu dinin Allah'a halis kılınması anıdır. Şimdi Müslüman dini Allah'a halis kılarsa, yani tevekkülünü Allah'a yaparsa, hangi durumda? Açlıkla baş başa kaldığında. Yani dilenmezse, ondan bundan yardım talebinde bulunmazsa, İffetli davranırsa diyor Allah Resulü, yani vakarlı, bir Müslümana yakışır bir şekilde. O zaman diyor ki Allah onun iffetini arttırır. Çünkü her şey Allah'ın elindedir. Biz sadece onun kulu olarak bize düşeni yaparız. Yaptıklarımızın karşılığının ne olacağını biz bilemeyiz. Biz sadece Rabbimize kulluğumuzu ifa etmekle görevliyiz. Ama kulluğumuzun Allah katındaki karşılığı o bizim için gayiptir. Onu Rabbimiz bilir. İşte biz ne kadar samimi bir kalple Allah'a yönelirsek, o zaman diyor ki Allah-u Teala peygamberin ifadesiyle, yani Allah bize kafidir. Allah bize yeter. O zaman diyor o kulun İffetini arttırır diyor Allah Resulü. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Çünkü razzak olan kimdir? Allah'tır. Yani rızkı veren Allah'tır. İnsan çalışır, çabalar. Ama rızkı veren Allah'tır. İşte insan zaman zaman bunu unutur. İnsan zanneder ki çalışıyor, çabalıyor, kendisi kazanıyor. Hayır. Rızkı veren Allah'tır. Sen sadece sebeplere sarılıyorsun. Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır diyor. Hadis devam ediyor. Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır diyor. Hadis bu şekilde sona eriyor. Evet, konumuz sabır olduğu için geçen hafta sabırla ilgili epey açıklamalarda bulunmuştum. Ama birkaç tekrar yapmakta fayda görüyorum. Çünkü sabır hakikaten tabiri caizse Müslümanın azığı olmalıdır. Çünkü özellikle yaşadığımız toplumda Allah'ın ayetlerinin alaya alındığı, Müslümanların ciddi anlamda kimlik ve kişilik erozyonuna uğradığı bir süreçteyiz. Ve Müslümanlar sürekli imtihanla karşılaşıyor. Ne yapacağız? Allah'ın istediği şekilde tavrımızı ortaya koyacağız. Onun neticesinde muhatap olduğumuz şeyler noktasında ise sabretmeyi becereceğiz ve sabredeceğiz. Hadisin son bölümünde Allah Resulü ne diyordu? Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır diyor. Tabi sabır Müslümanın azığıdır demiştim ya ve sabır Müslümanda olması gereken en güzel hasletlerden bir tanesidir. Çünkü Müslüman Allah'ın kendisine davet gibi bir misyonu yüklediği insanlardandır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra başka bir peygamber gelmeyecek. Peygamberin bu misyonunu kimler yüklenecek? Dili dönen, bilgisi oranında bütün Müslümanlar bunu yapacak. Yani daveti insanlara götürecek. İşte bu daveti insanlara götürürken de Müslümanın sabırla kuşanması gerekiyor. Eğer bir insan sabretmesini beceremiyor ise, bu kişi ister varlıklı olsun, ister yoksul olsun, daima rahatsızdır, doyumsuzdur ve tatminsizdir bu insan. Her zaman açtır bu insan. Yani buradaki açlığı yiyecek anlamında söylemiyorum. Dünyayı kazanmak adına açtır. Biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi. Arabası varsa 2000 model, 2004 model diye yükselteceğim diye çalışır, çabalır. Gecesini gündüzüne katar. Evi iki oda bir salondur, bunu nasıl 3+1 yapacağım diye koşuştur. Yani bunu dert edinir. Allah için risk almaz ama dünyalık kazanımları elde etmek için risk alır. Ama bir insanda sabır varsa, yani sabrı ahlak edinmişse, o insan zaten kanaatkar insandır. Elinde var olanla yetinen insandır. Çünkü sabır yoksa bir insanda, o insanın bir takım ahlaki değerlerinin rencide olmaması için hiçbir sebep yoktur. Sabırla ilgili ifadeler kullanmıştık geçen hafta, hatırlarsınız. Ne demiştik? Sabır insanın yüzünü ekşitmeden acıladı yudumlamasıdır demiştik. Ne demiştik sabır için? Bela geldiğinde, bakın burası çok önemli. Yani bir insan bela ve musibetle karşı karşıya kaldığında edep ve ciddiyetini muhafaza etmesidir demiştik. Ama sabır denen bir azık yoksa insanda, bela ve musibetler karşısında insan ne yapar? Hemen acize düşer. Hemen isyan noktasına kayar. Ne demiştik? Sabır için şikayeti terk etmektir sabır. Hakikaten de hadisin son kısmında Allah Resulü'nün beyan ettiği gibi insana sabırdan daha güzel bir nimet verilmemiştir. Ama bunun gerçek anlamda kadrini ve kıymetini biliyorsa insan, bunu da yaşayarak ortaya koyuyorsa idrak eder. İşte bu dinin en güzel özelliklerinden bir tanesi de budur. Yani İslam hal dinidir. Yani yaşarsınız ve algılarsınız. İslam'ı yaşamadan algılayamazsınız. Yaşam biçimidir İslam. Müslümanın yaşam biçimidir. Veya şöyle ifade edeyim. Yani baba olmamış bir insana babalığı anlatmanın neyi yoktur? Bir karşılığı yoktur. Anlatırsınız ama o sadece algılayabildiği kadarıyla babalığın ne olduğunu anlar. Ama bir insan ne zaman kendisi baba oldu mu, işte babalığın gerçek anlamda neyi ifade ettiğini görür. Bunun gibidir İslam. Yaşarsanız anlarsınız İslam'ı. Ve İslam'da bütün ibadetler Müslüman'da pozitif sonuçlar doğurması gereken hallerdir. Yani namaz kılıyorsak o namazın bizde olumlu taraflarının olması lazım. Yani bunları kendi nefsimizde görmemiz lazım. Oruç tutuyorsak hakeza, yani oruç tutmak aç kalmak değildir. Oruç tutmak nefsine hakim olmaktır. Oruçluyken harama yaklaşmamaktır, kötü söz söylememektir. Namaz, geçen hafta da bahsettim. Ekim-i salah diyor, kıyam etmektir. Yani Allah'ın huzurunda dimdik durmaktır. Allah'ın dini için ayakta dimdik durmaktır. Allah'ın dini için zalimlere karşı dik durabilmeyi becerebilmektir. Yani bütün ibadetlerin insanın nefsinde olumlu sonuçları olması gerekir. Zaten olumlu sonuçlar oluşmuyorsa insan nefsinde, o yapılan ibadetler de şekilden öteye geçmiyor demektir. O yüzden sabır hakikaten insana verilmiş çok önemli nimetlerden bir tanesidir. Ama insanoğlunun hadisi de Allah Resulü'nün belirttiği gibi ne yapması gerekiyor? Bu konuda kendisinin de elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Eğer biz sabır noktasında kendimizi deniyorsak ve bunun gayretini gösteriyorsak, Allah Resulü de hadiste Allah-u Teala'nın bu konuda bizlere yardımcı olacağını beyan ediyor. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.